Sevgili izleyicilerimiz, ben Metin Özkaya. Sizlere daha önce de söz verdiğimiz üzere sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağız. Sözümüzü tutalım.
Teslis inancı Tevrat'ta da var mıdır? İlk Hristiyanlar Mesih'i yalnızca peygamber mi biliyordu?
Yine birinci soruda iki soru sorulmuş ve her birini tekrar tekrar açıklamamızda fayda var. Teslis, baba, oğul ve kutsal ruhun birliği kavramı, İlahiyatımızda Tanrı'nın doğasının üç farklı kişilikte baba, oğul ve kutsal ruh ancak tek bir Tanrı olarak görüldüğü ve işlediği bir ilahiyattır. Tevrat'ta, Eski Ahit'te açık bir şekilde teslis terimi kullanılmasa da Hristiyan teologlar teslisin ipuçlarını ve gölgelerini birçok ayette bulurlar. Özellikle Yaratılış Kitabı 1. bölüm 26. ayette Tanrı, İnsanı kendi suretimizde kendimize benzer yaratalım dediğini okuyoruz. Burada Tanrı'nın biz ve kendi suretimiz ifadeleriyle çoğul konuştuğunu görüyoruz. Peki Tanrı burada kimle konuşmuştur? Yarattığı meleklere mi bunu söylemektedir? Hayır, Tanrı burada üçlü birliğin unsurlarıyla konuşmuştur. Hristiyan ilahiyatında Tanrı'nın baba, oğul ve kutsal ruh olarak ima edildiği özellikle Yeşaya 9:6'da bize gösterilir. Çünkü bize bir çocuk doğacak, bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak, onun adı harika öğütçü, güçlü Tanrı, ebedi baba, esenlik önderi olacak diye yazılmıştır. Özellikle bu ayet Osmanlı zamanında çevrilmiş, eski çeviri olan Kitab-ı Mukaddes içerisinde şöyle ifade edilir. Çünkü bize bir oğul verilecek, yönetim onun omuzlarında olacak, onun adı harika öğütçü, Kadir Allah, ebedi baba, esenlik önderi olacak diye çevrilmiştir. Bu ayet Mesih'in hem Tanrı hem de bir çocuk olarak doğacağını bize anlatır. Yine Yeşaya 48:16'da başlangıçtan beri ben oradaydım. Şimdi egemen Rab kutsal ruhuyla beni gönderdi ifadesi vardır. Burada yine üçlüğün içinde bir arada olduğunu görüyoruz. Rab Mesih'i ve kutsal ruh. Teslis kavramı Eski Ahit'te açık bir şekilde formüle edilmemiştir. Ancak Hristiyan ilahiyatçılarımız bu ayetlerin Tanrı'nın doğasının çokluğuna işaret ettiğini bizlere gösterirler. Eski Antlaşma'da özellikle bu unsurları biz birçok yerde görürüz. İlk Hristiyanlar Mesih'i yalnızca peygamber olarak mı biliyordu? Hayır. İlk Hristiyanlar İsa Mesih'i yalnızca peygamber olarak değil, Tanrı'nın oğul ve kurtarıcı olarak kabul ettiler. Hristiyan inancı İsa Mesih'in Tanrı olduğunu ve Tanrı'nın kendisi tarafından insanlığın kurtuluşu için gönderildiğini öğretir. İlk Hristiyanlar İsa'nın ilahi doğasını ve tanrılığını çarmıha gerilmeden önce ve sonra kabul etmişlerdir. Ve bu uğurda kilisenin ilk 312 yılı Hristiyan kanı hem Yahudilerin elinde hem de Roma İmparatorluğu'nun putperest yönetimi elinde bir nehir gibi akmıştır. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü özellikle İsa Mesih'in tanrılığını, İsa Mesih'in Mesihliğini Yahudiler kabul etmemişti. Onlar bu konuda Hristiyanları inkar etmeye, zorlamaya çalıştılar. Ve birçok Hristiyan gerekse Yahudilerin elinde, gerekse putperest Roma'nın elinde sırf bunu reddetmediği için can verdi. Roma barışı içerisinde Hristiyanlar bir tehdit gibi algılandı. Çünkü Roma barışı herkesin putunun kabul edildiği ve başka putperestlerin başka putperestler ile çatışmaması ve birbirinin putlarını da kabul edip onlara kurbanların sunulduğu sözüm ona bir hoşgörü sistemiydi. Ama Hristiyanlar Musa'nın kaleme aldığı 10 buyruğun ilk ve en önemli buyruğuna sadık yaşıyorlardı. Mısır'dan çıkış 23:5'te benden başka Tanrın olmayacak kendine yukarıda, gökyüzünde, aşağıda, yeryüzünde ya da yer altında, sularda yaşayan herhangi bir canlıya benzer put yapmayacaksın. Putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. Çünkü ben Tanrın Rab, kıskanç bir Tanrıyım. Benden nefret edenin suçlarını, hesabını sorarım diye yazılıdır. Özellikle İsa Mesih'in Tanrılığına dair yeni ayetten örnekler ise Yuhanna 1. bölüm 1. ayetten 14. ayete kadar gösterilir. Başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Söz insan olup aramızda yaşadı. Bu ayet İsa Mesih'in Tanrı'nın sözü Logos olduğunu ve insan bedeninde dünyaya geldiğini ifade eder. Yine Yuhanna 10. bölüm 30. ayette işte tam bu sebeple ben ve baba biriz demiştir İsa Mesih. Yuhanna 20. bölüm 28. ayette İsa dirildikten sonra öğrencisi Thomas ona şöyle demiştir ki Thomas bizim en çok sevdiğimiz karakterlerden bir tanesidir. Çünkü kendisi şüpheci Thomas diye de anılır. Onun şüpheciliği bizler için de şüphe ettiğimiz konularda bizi aydınlatır. Şüpheci Thomas, İsa Mesih dirilip öğrencilere göründüğü zaman öğrencilerle birlikte değildi. Çünkü onun şüpheleri şuydu. Dirilen gerçekten İsa mı? Belki de siz bir hayalet gördünüz diyordu. Ve daha sonra bir sonraki toplantıya geldiğinde İsa Mesih onların aralarında tekrar göründüğünde İsa Mesih Thomas'a dönerek şöyle dedi. Thomas, gel yaralarıma dokun. Hayaletin eti kemiği olmaz. Ve orada Thomas, Rabbim ve Tanrım diyerek İsa Mesih'e hitap etmiştir. İsa Mesih'in çarmıha gerilmesi ve dirilişi sonrası ilk Hristiyan topluluklar, Mesih'in yalnızca bir peygamber olmadığını, Tanrı'nın kendisi olduğunu kabul etmişlerdir. Ve Roma İmparatorluğu elinde de sırf bu yüzden can vermişlerdir. O yüzden kilisenin ilk 312 yılı boyunca İsa Mesih'e iman eden Hristiyanlar ya Yahudiler tarafından ya da Romalılar tarafından zulüm çekerek öldürüleceklerini bilerek İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul etmiş insanlardır. Ve o dönemde birçok kilise şehidi, birçok Hristiyan şehidi olmuştur. Sonuç olarak Tevrat, teslis inancını açık bir şekilde ifade etmez. Ancak Hristiyan ilahiyatı teslisin izlerini eski ahitte bulmuştur. İlk Hristiyanlarsa Mesih'i yalnızca peygamber olarak değil, Tanrı'nın oğlu ve kurtarıcısı olarak kabul etmişlerdir. Bu anlattıklarıma videonun açıklama kısmındaki kaynakçalardan siz de ulaşabilir ve bunları araştırıp inceleyebilirsiniz.
Bir sonraki sorumuz. İncil el yazmalarında ekleme ve çıkarma yapıldı mı?
İncil el yazmaları boyunca yapılan detaylı incelemeler metinlerde ciddi bir ekleme veya çıkarma yapılmadığını göstermektedir. Fakat el yazmalarının el ile kopyalanması sırasında bazı küçük yazım hataları veya metin varyasyonları meydana gelmiştir. Ancak bu varyasyonlar Hristiyanlığın ana öğretilerini ya da ilahiyatsal doktrinlerini etkileyecek türden olmamışlardır. İnancımızda kutsal kitabın Tanrı tarafından korunduğuna ve insan el yazmaları aracılığıyla bu ilhamın doğru şekilde aktarıldığına inanılır. Metin varyasyonları nedir? Bazı el yazmalarında farklı kopyalar arasında ufak değişiklikler gözlenmiştir. Bunlar genellikle yazım hataları, kelime sırası farklılıkları ya da açıklayıcı eklemelerdir. Örneğin Luka 9. bölüm 54. ve 56. ayetler arası bazı el yazmalarında Yakup ve Yuhanna'nın İlyas'ın yaptığı gibi gökten ateş yağdırmak istemesi üzerine İsa'nın yanıtı daha uzun açıklanmış. Başka el yazmalarında ise daha kısa verilmiştir. Bu tür farklılıklar el yazmalarını kopyalayan kişilerin açıklama eklemeleri ya da yazım hataları ile ilişkilidir. Ancak bu varyasyonlar kutsal kitabın ana mesajını ya da Hristiyanlık inancını değiştirmemiştir. Özellikle çağdaş çevirimizde dipnotlar ve çeviri notları vardır. Modern çevirilerde ve el yazmalarında belirli ayetlerin dipnotları bulunmaktadır. Bu dipnotlar bazı el yazmaları ile ilgili ayetin bulunmadığını ya da farklı versiyonlarının var olduğu yerlerde okuyucuya bilgi vermek amacıyla eklenmiştir. Bu durum çevirmenlerin şeffaf bir şekilde hangi el yazmalarına dayandıklarını gösterme çabasıdır. Örneğin Markos 16:9'dan 20'ye kadar ayetlerinde bazı eski el yazmalarında bulunmadığı ancak diğerlerinde yer aldığı belirtilir. Bu çeviri dipnotlarıyla açıklanarak okuyucuya sunulur. Özellikle Codex Sinaiticus ve Codex Vaticanus İncil'in en eski tam nüshalarından olan milattan sonra 4. yüzyılda modern çeviriler için önemli kaynaklar olmuştur. Bu el yazmaları Hristiyanlık inancının temel doktrinlerini içeren metinlerin binlerce yıldır nasıl korunduğunu bize gösterir. Bu el yazmalarında büyük çaplı bir değişiklik veya ekleme çıkarma yapılmadığı bilimsel çalışmalarla da doğrulanmıştır. İncil'in korunması ve esinleme konusunda İncil metinlerinin Hristiyanlar tarafından Tanrı'nın kudretiyle sağlandığına inanılan bir süreç söz konusudur. Bu süreçte Tanrı'nın insanlara kendi kelamını doğru ve eksiksiz bir şekilde ilettiğine inanıyoruz. Matta 24:35'te yer ve gök ortadan kalkacak ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır diye yazılmıştır. 2. Timoteus 3:16'da da kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır diye yazılmıştır. Metin kritik çalışmaları yapılmıştır. Bilim insanları tarafından yapılan bu çalışmalar İncil'in çeşitli el yazmaları arasındaki farklarını inceleyerek hangi metinlerin orijinal olduğuna karar verir. Bu çalışmalar İncil'in güvenilirliğini artıran önemli bir akademik alan oluştururlar. Metin kritik çalışmaları Hristiyanlığın temel inançlarının değişmeden de günümüze ulaştığını bize doğrulamaktadır. Sonuç olarak İncil'in el yazmalarında bazı küçük yazım hataları ve varyasyonlar bulunmuş olsa da bunlar Hristiyanlığın temel inançlarını etkilememiştir. Modern İncil çevirileri bu varyasyonları dipnotlarda belirtir ve okuyucuya şeffaf bir şekilde sunar. El yazmaları arasında büyük çaplı bir ekleme ya da çıkarma olmamıştır. İncil metinleri güvenilir bir şekilde korunmuş ve iletilmiştir. Özellikle bu soruya verdiğimiz yanıtlarda yararlandığım kaynakçalar, sizin için araştırdığım kaynakçalar bu videonun açıklama kısmında sizlere de sunulmuştur.
Barnabas İncil'i gerçek mi, sahteliğine dair kanıtlar var mı?
Bu soru çok güzel bir soru ve günümüzde çok güncel bir soru. Barnabas İncil'i olarak bahsedilen kitap tarihsel ve ilahiyatsal açıdan büyük tartışmalara yol açan bir metindir. Hristiyan dünyasında genel kabul gören kutsal kitabın yeni ahit kanonunda maalesef yer alamaz. İnancımızda sahte olduğu kabul edilir ve bu şekilde değerlendirilir. Barnabas İncil'inin otantik bir Hristiyan belgesi olup olmadığı konusu tarihsel kanıtlar ve metnin içeriği açısından sorgulanmıştır. Hristiyan akademisyenler Barnabas İncil'inin sahte olduğuna dair birkaç önemli noktaya çok dikkat çekerler. İlk önce bakalım Barnabas İncil'i nedir? Barnabas İncil'i olarak bilinen metin 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır ve İsa'nın yaşamı hakkında bilgiler sunduğunu iddia etmektedir. Bu metin diğer 4 İncil'den Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'dan farklı bir anlatı içerir ve Barnabas İncil'i İsa'yı sadece bir peygamber olarak tanımlar ve onun çarmıhta ölmediğini iddia eder. Ayrıca bu metin İslam peygamberinin geleceğini öngören ifadeler içerir. Hristiyan dünyasında bu metin Hristiyanlığın temel doktrinlerine, İsa'nın tanrılığı, çarmıhta ölümü ve dirilişine ters düştüğü için de sahte olarak kabul edilir. Peki tarihsel kanıtlar var mı? Barnabas İncil'ine dair en eski bilinen el yazmaları 16. yüzyıla aittir demiştik. Ve bu metnin otantik bir Hristiyan belge olma ihtimali zayıflamaktadır. Oysa yeni ahite dahil edilen 4 kanonik İncil'in tamamı milattan sonra 1. yüzyılda yazılmış ve kilise tarafından bu dönemde kabul görmüştür. Kanonlaşma sürecinde yeni ahit kanonu ilk yüzyıllarda belirlenmiştir. Milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyanlık dünyasında Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncil'leri dışında diğer tüm metinler apokrif dediğimiz, kanonik olmayan olarak da ifade edilmiş ve reddedilmişlerdir. Barnabas İncil'i bu kanon sürecinde yer bile almamıştır. Çünkü o tarihlerde böyle bir kitap ortada bile yoktur. Ve kilise tarafından da haliyle bu sebeple kabul edilmemiştir. Barnabas İncil'de yer alan birçok tarihsel ve coğrafi hata bulunmaktadır. Metnin sahte olduğunu gösteren önemli kanıtlardan bir tanesi Cebeli Tarık Boğazı durumudur. Barnabas İncil'inde İsa döneminde Cebeli Tarık Boğazı adı verilen bir bölgeden bahsedilir. Ancak Cebeli Tarık Boğazı adı bu bölgeye 8. yüzyılda Araplar tarafından verilmiştir. Bu metnin İsa döneminde yazılmadığını bize tekrar gösteren bir unsurdur. Özellikle Haçlı seferleri referansı Barnabas İncil'in içinde vardır. Haçlı seferlerine dahil ifadeler bulunmaktadır. Ancak Haçlı seferleri İsa'dan 100 yıllar sonra gerçekleşmiştir. Bu da metnin İsa döneminde yazılmadığını ve sahte olma olasılığını arttırmaktadır. İlahiyatsal uyuşmazlıklara da bir bakalım isterseniz. Barnabas İncil'i Hristiyanlığın temel doktrinleriyle uyumlu değildir. Özellikle şu teolojik noktalar metnin sahte olduğunu destekler. İsa'nın tanrılığının reddedilişi, Barnabas İncil'i İsa'yı Tanrı'nın oğlu olarak değil, sadece bir peygamber olarak tanıtır. Oysa Hristiyanlığın merkezi doktrini İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğunu, tanrısal bir doğaya sahip olduğunu ve çarmıhta insanlık için kurtuluş sağladığını söyler. Çarmıhta ölüm ve diriliş Barnaba'da reddedilir. Barnabas İncil'i İsa'nın çarmıha gerilmediğini ve bir başkasının onun yerine öldüğünü iddia eder. Bu Hristiyanlık inancının temel inançlarına aykırıdır. 1. Korintliler 15:3-4'te Mesih kutsal yazılara uygun olarak günahlarımız için öldü, gömüldü ve kutsal yazılara uygun olarak 3. gün dirildi diye yazılmıştır. Bu ayet İsa'nın çarmıhta öldüğünü ve 3. gün dirildiğini açıkça belirtir. Barnabas İncil ise bu temel Hristiyan öğretişini reddeder. Akademik ve Hristiyan görüşlere bir bakalım. Hristiyan akademisyenler Barnabas İncil'inin geç dönem bir metin olduğuna ve muhtemelen İslam'ın etkisi altında yazıldığına inanırlar. Çünkü metin İslam teolojisine yakın görüşler içermektedir ve özellikle İslam peygamberinin geleceği hakkında ifadeler barındırır. Önde gelen tarihçiler ve kutsal kitap araştırmacıları Barnabas İncil'inin tarihi ve ilahiyatsal açıdan güvenilir olmadığını ve Hristiyanlık tarihinde otantik bir belge olarak kabul edilmediğini de çok ciddi dayanaklarla savunurlar. Özellikle metnin 16. yüzyıla ait el yazmalarına dayanması İsa'nın dönemine ait olma iddiasını da geçersiz kılmaktadır. Sonuç, Barnaba İncil'i Hristiyanlık tarihinde sahte olarak kabul edilen bir metindir. Hem tarihsel kanıtlar hem ilahiyatsal uyuşmazlıklar bu metnin sahte olduğunu ve 16. yüzyılda yazıldığını bize göstermektedir. İnancımızda otantik olarak kabul edilen 4 İncil Matta, Markos, Luka, Yuhanna milattan sonra 1. yüzyılda yazılmış olup Barnabas İncil'i ise bu kanon sürecinde yer almamıştır. Hristiyan akademisyenlerce güvenilir bir kaynak olarak kabul edilmemiştir. Bu konuda daha fazla araştırma yapmak istersen kaynakçaları bırakıyorum.